Evet. Serdar Hocam, Hakan Hocam, hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Hoş bulduk. Şimdi gerçekten Evrim çok büyük bir komedi. Yani bir de Allah'ın yani bu kadar yarattığı nimet içinde kalkıp bunlara tesadüf demek gerçekten çok büyük bir vicdansızlık. Yani Kur'an'da mesela Allah zalim olarak nitelendiriyor zaten. Nankör olarak nitelendiriyor başka bir ayette bu tarz yanlışlara düşen insanları. Yani gerçekten öyle. Çünkü Allah bizim böyle en ince detayına kadar bizim rahatımız için yaratmış dünyayı.
İnşallah.
Mesela koku alıyoruz değil mi? Koku aldığımızda işte 1000 tane algılayıcı reseptör var. 10.000 çeşit farklı kokuyu algılayabiliyoruz. Mesela sinir sistemimiz var. Sinir sistemimiz öyle dağılmış ki tam olması gereken yerde olması gereken şekilde bir yoğunluk var. Mesela sırtımızda çok fazla bir sinir ağı yok. Neden? Çünkü işimize yaramıyor çok fazla bir şey hissetmemiz. Ve bizi rahatsız etmesin diye Allah oraya çok fazla sinir koymamış mesela.
Evet.
Üstümüzü giyiniyoruz. Belli bir süreden sonra kıyafetlerimizi hissetmiyoruz. Bu bir lükstür. Bu doğal seleksiyonla böyle bir şey oluşmaz. Üstünü giydiği zaman bir şey hissedenler işte zamanla elendi. Kaplanlar tarafından kovalanırken bir şey hissettiği için böyle bir mantık yok. Bu çok detaylı bir şekilde Allah'ın yarattığı bir lüks, bir nimet.
İnşallah.
Yani onun haricinde mesela su döngüsüne bakıyoruz. Su, kirli su sürekli olarak buharlaşıyor. Ondan sonra temizlenmiş bir şekilde bize geri dönüyor. Yerin altına giriyor. Gerekli mineralleri gerekli olan oranlarda alıp tekrar Allah bizim hizmetimize sokuyor. Mesela bir düşünelim, gün içerisinde içtiğimiz suyu, mesela bugün herkes içtiği suyu düşünsün. O su yani defalarca kullanıldı normalde. Yani insanlık tarihi boyunca işte kim bilir Amerika'daki mesela biraz önce içtiğimiz su Amerika'daki bir ormanda yağmur olarak mesela bundan 1 milyar sene önce yağmur olarak yağmış olabilir. Belki onu başka bir canlı içmiş olabilir. Veyahut da başka birçok yerlerde kullanılıyor. Ama bize yine tertemiz bir su olarak geri dönüyor. Şimdi bu sistemin bir kurucusu olması gerekiyor. Yani böyle bir şey tesadüfen kendi kendine oluşmaz. Biz çok büyük bir düzenden bahsediyoruz. Çok büyük bir organizasyondan bahsediyoruz. Dünyada oksijenin oranından, dünyanın eğimi, güneşe olan uzaklığı, hızı, kendi etrafında dönüş hızı, güneş etrafında dönüş hızı, samanyolunun hızı ve onların genel evrendeki konumları. Yani baktığımız zaman muhteşem bir düzen var. İnsan, ki bunların hepsi birbiriyle uyum içerisinde. Mesela insanın DNA'sındaki kodla galaksiler arasındaki hızın mutlaka birbiriyle uyumlu olması gerekiyor. Yani her şey birbiriyle uyum içerisinde ve sistem tam anlamıyla kilitlenmiş durumda. Yani kademe kademe oluşacak veyahut da bu düzenleri oluşturabilecek bir mekanizma yok yeryüzünde. Evet. Buna ait kanun da bulamadılar zaten. Zaten o yüzden bu kadar hani çıldırdılar diyeyim. Yani çıldırmalarının sebebi bu. Bir kanun bulamıyorlar.
Şey yapmışlardı biliyorsunuz 90'lı senelerin ortalarında 92 ile 96 seneleri arasında Biosfer 2 diye bir proje yürütüyorlardı. Evet. Burada yaptıkları şey 10.000 kilometre karelik bir alanda bir yaşam ortamı oluşturmaya çalıştılar suni olarak. Üstü kapalı. Bu ortamda işte bitkiler, hayvanlar ve insanlar rahatlıkla yaşayacak. Hatta sistem kendi oksijenini kendisi üretebilecekti.
Evet.
İşte kendi kendine işte o doğal su işte çevirme az önce bahsettiğin bu da yağmur, suni yağmur yağdırarak aynı şekilde hesaplıyorlardı yapmayı. Ne oldu sonunda? Bir defa ciddi oksijen düşmeleri yaşadılar. Yani %20 oranında oksijenle biz şu anda hayatta kalabiliyoruz. %12'lere hızlı bir şekilde düşüş yaşandı. İnsanlar ölmek üzereydi.
Evet.
Zor kurtardılar. Yani böylesine bir rezalet yaşandı. Yani bakın buradaki şey az önce senin bahsettiğin çok çok önemli bir şey.
Evet.
İnsan zekasıyla dahi başarılamayan bir sistemden bahsediyoruz. Bu Biosfer 2 rezaleti bunu ortaya açıkça koydu.
Evet.
Peki bütün bu sistem dediğin gibi yani makro anlamda dünyadaki bu sistem kendi başına mı olmuş o zaman? Böyle bir şey zaten söz konusu olamaz.
Evet.
Oradaki işte belli hayvanların soyu tükendi. Yosunlar her tarafı sardı. Artık yani işte her tarafı hamam böcekleri ve çekirgeler sarmıştı. Oradan artık kaçtılar ve kapattılar.
Evet.
200 milyon dolar harcandı biliyor musunuz o sisteme? Kurulması ve yaşatılması için. Artı dışarıdan da enerji sağlandı. Yalnızca kendi içinde sağlanan şeyler de değil, dışarıdan destek verilmesine rağmen başarısız oldu sistem.
Evet.
Bakın tam insan aklıyla olacak bir şey değil. Ancak sonsuz güç ve akıl sahibi yüce bir yaratıcı Allah'ın yaratmasıyla böyle bir sistem ayakta kalabilir.
İnşallah.
Şu anda yaşadığımız ortam, kimse diyor mu niye oksijen düştü bir anda? İşte Güney Kutbu'nda oksijen düşmüş, oraya oksijen tesisi desteği yapalım diyor ama denmiyor. Evet. Her yerde oksijen aynı. Her yere ihtiyacı olan işte su miktarı hepsi aynı, her sene düşen yağmur miktarı aynı olacak şekilde özel ayarlanmış. İşte gıda vesaire ne gerekiyorsa, işte azot ihtiyacı neyse hepsi, güneşi vesaire her şey istendiği miktarda ihtiyaç kadar sağlanıyor.
İnşallah.
Kim tarafından? Kendi kendine mi oluyor? Hayır. Böyle bir şey söylemek nankörlük olur.
Evet.
Körü körüne bir Allah'ın varlığını inkar etmek adına körü körüne söylenecek bir İftira olmuş olur. Çok büyük iftira olur. İnşallah. Nankörlük olmuş olur. Allah korusun.
İnşallah. O konularla ilgili zaten hani biraz önce söylediğimiz gibi bir kanun bulamıyorlar. Zaten o yüzden hani dediğimiz gibi çıldırdılar. Yani mesela her şeyi bir kanun uyduruyor. İşte şunun şu yapma kanunu, bunun bunu yapma kanunu falan gibi. Baktılar ilk hücrenin oluşması gerekiyor bir şekilde. Hani bunu oluşturacak bir kanun bulamıyorlar. Çünkü gözlemlemeleri lazım bunu. Böyle bir gözlem yapamıyorlar. Deneyler fiyasko ile sonuçlanıyor. Protein aşamasına bile gelemiyorlar. Hücreyi bırakın yani daha protein aşamasına bile gelemeden deneyler zaten iptal oluyor. Zaten bununla ilgili kanun bulamayınca bu sefer başladılar propaganda yapmaya. Yani insan bir düşünsün mesela detaylı olarak. Çünkü Allah düşünmeyi emrediyor Kur'an'da. Yani insan bir düşünsün, aynanın karşısına geçsin. Şimdi aynaya baktığımızda yüzümüzde bir alın gibi, alın diye bir bölge görüyoruz. Bu alın olmasına kim karar verdi? Kaşlar var. Kaşa kim karar verdi? Niye orada kaş var? Niye gözün üzerinde öyle bir tüy yumağı var? Ve o tüy yumağı belli bir süreden sonra neden uzamıyor? Kim karar verdi buna? Mesela burnumuz geliyor, belli bir açıyla geliyor. Bu açıyı kim belirledi? Bunu ahirette açıklamaları gerekiyor. Evet. İddia eden evrimcilerin. Neden mesela işte hem burnumuzdan nefes alabiliyoruz hem ağzımızdan nefes alabiliyoruz? Burnumuzla dudağımız arasındaki arayı kim belirledi? Yüzümüzdeki tüyleri kim belirledi? Yanaklarımız var, kulaklar var. Yani çok detaylı düşünsün insan. Düşündüğü zaman inşallah Allah'ın varlığını net bir şekilde görüyor. Yani bu kadar bilgi, mesela bizim şu yanağımızdaki eğim bile DNA'da binlerce harfle kodlu. Şimdi kim yarattı? Bu kod kime ait bu sistem? Tesadüflere mi ait diyeceğiz biz? Yani biz aklımızı kaybetmedik Allah'ın izniyle. Allah'ın yarattığı inşallah çok aşikar. Şimdi yine çok gerçekten mucizevi bir canlı göstereceğim, video var onunla ilgili. Keser balığı diye bir balık. Evet, şimdi bu keser balığının gözleri yukarı doğru bakıyor. Yani 1000 metre suyun dibinde yaşayan bir balık ve işte o şekilde avlanan bir balık. Yalnız bunun şöyle bir sorunu var. Alttan bakıldığı zaman bir gölge olarak gözüküyor. Yani şu şekilde bakıldığı zaman bir gölge olarak gözüküyor. Ve bu avlanmasına neden olacak bir konuyken keser balığının altında ışık üreten bir mekanizma var. O ışık üreten mekanizma üstten gelen ışığın tamamen aynısını taklit ediyor ve balığı alttan bakıldığı zaman şu anda orada bir balık var. Alttan çekimle görüntüsü bu. Fakat hiçbir şekilde gözükmüyor.
Aşağıdan bakan avcı balıklar böylece
kesinlikle
fark edemiyorlar.
Göremiyorlar.
Maşallah.
Şimdi burada yani durup bayağı detaylı düşünmemiz gerekiyor. Yani bu normal bir konu değil. Yani burada insanın şu anki teknolojisiyle hani yanına yaklaşamadığı bir teknoloji var burada.
Evet, maşallah.
Muhteşem bir teknoloji var. Burada yapılan şey şu. Siz bir cisim yapıyorsunuz. Elektronik bir cihaz. Üst kısmından algılayıcıları var.
Evet.
Oradan siz ne ışık verirseniz, o ışığı kullanmadan yalnız ve yansıtmadan kesinlikle. O ışığı nasıl bir ışık verirseniz verin, alt kısmında lambalar var. LED lambalar olduğunu düşünelim. Evet. Aynısını taklit ettiğini düşünelim. Böyle bir cihaz. Böyle bir cihaz yok.
Aynı dalga boyunda aynı renkte ışığı üretiyor.
Aynı renkte. Mesela mavi ışık veriyoruz üstten. Cihaz alt kısımdan aynı tonda, aynı ışık seviyesinde mavi renkte ışık veriyor aşağıya doğru. Yani şu zaten ben böyle bir cihaz duymadım yani. Böyle yapılan bir cihaz duymadım. Şu anki teknolojiyle bilmiyorum böyle bir şey yapılabilir mi? Yapılsa bile çok çok büyük bir teknoloji olmuş olur. Yani insan gerçekten şaşırır nasıl oluyor böyle bir şey diye. Evet. Evrimciler diyor ki bu balık doğada atomların bir araya gelmesiyle kendi kendine oluşmuştur. Bu teknolojiyi de vücuduna kendisi koymuştur diyor. Biz ne diyelim şimdi böyle bir açıklamaya?
Çok büyük bir
akıl almaz bir
çok
açıklama bir yani.
Evet, şimdi bu yani tam bir zırva.
İnşallah.
Görüntünün transferi yeni yapılan bir şey değil mi mesela televizyon?
Görünmezlik perdesi falan evet. Yapıyorlar şimdi
yine. Mesela bir yerde bir yayın yapılıyor, burada bir yayın yapılıyor. İşte izleyiciler kendi bilgisayarlarından izleyebiliyor. Aslında aynı sistemden bahsediyoruz burada. Yani kameralar bu bilgiyi alıyor. İşte birler sıfırlar dediğimiz böyle matematiksel bir sisteme çeviriyor. Bilgi seviyesine indiriyor. Bu bilgiler bir şekilde yollanıyor. Karşı tarafta da bilgisayar tarafından da o birler sıfırlar görüntüye çevriliyor. Bunun böyle ufaltılmış bir sistemi var balıkta. Yani üst tarafında gelen bilgi, ışık bilgisi anlamlandırılıyor. Yani ne olduğu anlaşılıyor. Frekans bilgisi anlaşılıyor. Şiddet bilgisi anlaşılıyor. Çünkü şiddet de önemli. Eğer şiddet ayar yapmazsa yanlardan gelen ışıkla uyumsuz bir ışık şiddeti olacak. O da olmaz. Farklı renk olsa o da olmaz. Yani her açıdan ışığı inceliyor. Ondan sonra alt taraftan da ona uygun bir üretim yapıyor. Bunun içinde o kendi içinde o bilgi iletim hatları da olması lazım. Her iki taraftan da hem kodlayan hem o kodu açıklayan anlatan birimler olması lazım. Ve bütün bunlar bütün parçaların bir anda olmasıyla bir anlam var. Yani öyle değil mi? Bugün kamera sistemleri, o bilginin aktarılması, karşı tarafta algılanması bunlar hepsi çok büyük projelerdir. Yani çok sayıda bilim adamının, mühendisin bir araya gelip ortaklaşa çıkarttığı şeyler. Şimdi burada çok büyük bir zeka olduğu açık.
Bunu çok kısa bir şey söyleyeyim. Mesela kameradan çekim yapıyorsun ama ekranda gösterdiğin zaman o tonu yakalayamıyorsun.
Evet.
Yani o canlı çekilen tonu aynı şekliyle yakalayamıyorsun. Onu mesela televizyondan ton ayarını falan yapman gerekiyor. Burada öyle bir şey de yok. Yani aynısı. Her açıdan tamamen aynısı.
Yani şuursuzluğun hiç olmadığı, tesadüfün hiç olmadığı mükemmel bir mühendislik var. Tabii Allah'ın sanat eseri. Yani bunu maşallah yap deseniz üniversitelerde çok yüklü miktarda paranın gerektiği projeler bunlar. Ama bir canlı da var. Çok üstün bir sanat maşallah.
İnşallah.
Hangi kademe gelişim bunu yapabilir? Yani hiçbir mantığı yok. Evrimcilerin hakikaten çok zavallı bir şeyleri var. Kafaları var. Şimdi şey alabilir miyiz üçü? Şimdi bu proteinin üretimi çok büyük bir mucize. Yani sadece varlığı değil, üretim için Allah içimizde özel bir fabrika yaratmış maşallah. Şimdi hücreler genelde iki tipe ayrılıyor. İşte prokaryot ve ökaryot deniyor biyolojide bunlara. İşte prokaryotlar hücre çekirdeği olmayanlar, ökaryotlar da hücre çekirdeği olan canlılar. Çoğu hayvan, yani can hayvanlar, insanlar bunlar hep ökaryot hücrelerdir. Şimdi bu çoğu bu hücrelerde olan bir çok ilginç bir sistem var. Biz ne de önceki programlarda görmüştük. Bilgi aslında DNA'da kodlu. Özel bir şifreleme sistemiydi. Bu şifreleme sistemiyle kodlu olan bilgi mRNA adlı bir başka bir moleküle taşınıyor. Orada aslında çoğu protein o mRNA'dan direkt üretilemiyor. Yani sadece bilginin mRNA kodlanmasının bir anlamı yok. mRNA'dan da ribozomlarda protein üretimi yapılıyor ama normalde bu yeterli değil. Yani bununla da olmaz. Çünkü mRNA'da özel bazı bölgeler var. Bunların ayıklanması gerekiyor. Bunu buldular. Intron ve ekson deniliyor bunlara. Bazı kısımların ayıklanması gerekiyor. Ama şunu da buldular. Bazen oluyor ki çok farklı sayıda çeşitli birleştirmeler yapılıyor. Şimdi ayıklanma gerçekleştikten sonra diyelim 10 tane ufak parçacık oldu bir diziden, mRNA dizisinden. Bunun neticesinde 10 tane o ufak parçadan çok farklı sayıda bileşkeler oluşturabiliyor. Bu da protein sayısını çok arttıran bir durum. Ancak burada şöyle bir şey var. Bu ayrımı yapabilecek, yani birleştirebilecek, o ilgisi proteinde direkt yapısında yer almayan kısımları atabilecek özel yapılar da gerekiyor. Şimdi onu görelim. Bu ekranda şimdi görüyoruz. DNA dizisinde intron ve ekson bölümleri vardı. Önce komple bir DNA'nın bir kopyası çıkartılıyor. Şimdi buradan direkt protein üretilseydi o protein hiçbir işe yaramazdı. Özel bazı bölgeler var, sınır bölgeleri. Bu sınır bölgeleri kesim yerlerini ifade ediyor. Bir defa bunun içinde özel şifreler var. Yani protein bilgisi dışında, o bilginin dışında apayrı ek bazı bilgiler var. Yani bilgi içinde bilgi var. O bilgi şunu ifade ediyor. Beni buradan kes. Yani öyle özel bir bilgi var. Yani dışarıda bazı moleküller var da o moleküllere özel haber taşıyan bir sistem bu. Bu şuna benziyor. Bir zamanlar bazı bilim adamları şöyle bir şey yaptılar. Hani acaba uzayda böyle başka canlılar var mı dediler. Özel bazı sistemler oluşturdular. Yani böyle 7 tane parça anlam içeren özel bilgi yumağı yolladılar uzaya. Hani onu da karşı taraf anlayabilir belki bir ihtimal diye. Şimdi burada da benzer bir durum var. Yani yani bir molekül üzerine bir şifre konuluyor. O şifreyi de bir başka molekül grubuna, yani tek molekül dediğin, yani tek molekülün yapacağı bir iş de değil. Bu onu göreceğiz. Çok sayıda molekül grubunu anlayıp ona uygun bir iş gerçekleştirmesi söz konusu. Her aşaması şuur. Yani çok büyük bir şuur var burada.
O bahsettiğin gibi yani uzaya Voyager'ı koyup da içine işte akıl ürünü şey nasıl olur en basitinden herkesin anlayabileceği halde işte 5 aşamalı 3 aşamalı akıl ürünü şeyler koyup göndermeyi akleden bir insan hücrenin içindeki bu yapıları görünce zaten kabul etmesi lazım burada akıl olduğunu.
Evet,
yani buna tesadüf demesi ona tesadüf denme de, o zaman da tesadüf denir o zaman. Bir uzaylı o zaman diyelim uzaylı varsa açtığı zaman yani bu tesadüfen mi olmuş diyecek o zaman onun mantığına göre. Ne kadar akılsız değil mi? Yani bu yani hücrenin içindeki aklı DNA'daki apaçık işte yaratılış gerçeğini kabul etmeyen bir insanın düştüğü çok komik bir durum yani.
Yani Allah hayatı da öyle bir yaratmış ki eğer Allah'ın varlığını kabul etmezlerse o insanlar çok sıkıntı çeker. Yani öyle mesela Charles Darwin'in o izahları boşuna değil. İşte bunalıyorum, intihar etmeye eğilimindeyim. Evet. Çok kötü bir paçavra bu. Niye öyle? Çünkü Allah batıl olan şeyi insanlara da kötü gösteriyor ve ona uygun ruh hallerini de yaratıyor.
Tabii. Hatta ayet-i kerimede şeytandan Allah'a sığınırım. Allah kimi saptırmak istersek onun da göğsünü göğe çıkarmış gibi darbe sıkıntılı kılarız diye buyuruyor.
Evet.
Charles Darwin de bizzat onu yaşadığını ifade etmiş.
Evet.
Kaçlerde Allah şeytan Allah'a sığınırım. Sadece Allah'ın zikriyle mutmain olur diyor inşallah. Şimdi devam edelim. Şimdi bu özel diziler özel proteinlerce ve özel başka bazı moleküllerce algılanıyor. Görüldüğü üzere yani bir tane değil çok sayıda farklı böyle molekül yapısı bağlanıp kıvır molekül şeklini değiştiriyorlar. Şeklini değiştirdikten sonra uygun açıya getirdikten sonra da kesme işlemi başlıyor. Yani protein öyle bir düzgün kesiliyor ki mesela bilgi taşıyan yani protein yapısını taşıyan yere dokunulmuyor. Yani bizzat o yapıda yer almayacak kesimler ayrılıyor. Ondan sonra da kesim işlemi gerçekleştirdikten sonra da özel enzimlerce bunların birleştirilmesi söz konusu. Bu daha anca yani üretilecek proteinin şablonun çıkartılmasıyla ilgili kısım. Yani bundan sonraki kısım da bambaşka. Yani
evet.
Gördük. 85 kadar protein gerekli. Hatta ökaryot dediğimiz bu hücrelerde 100 küsür tane. Ondan sonrası yani ribozomdan sonrası kısım da senin de belirttiğin gibi 1000'den fazla enzim görevli. Yani biz her seferinde neyi görüyoruz? En basit, yani basit de değil yani herhangi bir proteinin üretimi için onun üzerinde çok fazla yapıda başka proteinlerin, başka kompleks moleküllerin olması şart. Ve bunlardaki ufak eksiklikler, yani ufak hatalar, birinin olmaması, aminosidindeki bir hata neye sebep oluyor? O canlının ilgili üretimi yapamamasına ve ondan kaynaklı olarak hücredeki temel işlevlerin gerçekleşmemesine sebep oluyor. Bu da evrime sebep olmuyor. Bu o canlının hastalanmasına, ölmesine sebep oluyor. Yani bu çok açık bir gerçek. Yani evrimciler bunu artık inşallah hocamızın gösterdiği bu delillerle anlayacaklar inşallah.
Yani sırf şu evrimi yerle bir ediyor bakın burada. Şimdi bu DNA'nın üzerinde protein kodlayan bir bölge var gördük. O böyle düz olarak proteini kodlamıyor. Ayrı ayrı bölgeler var. bunlar ayrı ayrı yerleştirilmiş ki bunun da özel sebepleri var. Şundan dolayı o mesela ayrı yerleştirilen parçalar bazen buna işte alternatif kırpılma deniyor. Başka parçalarla değişik kombinasyonlar yaparak bir genden birden fazla sayıda protein çıkıyor. Ama şimdi burada bakın bu hangi parçanın protein kodladığını, hangisinin kodlamadığını, neyin nerede bittiğini atomik düzeyde tayin eden bir sistem var. Yani orada mesela şu parçaları çıkartırken tek bir harf hata olsa, yani tek bir harf önce kesse veya tek bir harf sonradan kesse bütün protein iptal oluyor. Mükemmellikle bakın, yani o kadar bir mükemmellik ki atomik mükemmellikle tam nereden kesilmesi gerektiğini bilen bir akıl var orada. Ve proteinlerin parçalarını ayrı ayrı yerleştirmiş ki onlar da daha sonra birbiriyle değişik kombinasyonlar da meydana getirebiliyorlar. Ve farklı proteinler çıkıyor. Yani bir kısmını buradan alıyor, bir kısmını öbür taraftan alıyor diyelim. Onları birleştirdiği zaman apayrı bir protein oluyor. Bundan bunu birleştirdiği zaman apayrı bir protein olabiliyor. Bu muhteşem bir akıl. Yani bu kadar atomik hassasiyette çalışan bir sistem, sonsuz akıl sahibi bir yaratıcının varlığını hemen kanıtlar. Yani başka bir şeye de gerek kalmayabilir. Kalmaz yani inşallah zaten.
İnşallah. Az önce bahsettiğimiz konu, yani Darwin'in işte içim daralıyor, intihar eşiğine geldim gibi açıklamaları. Yani şimdi genel olarak böyle insanlar mutluluk kavramının nasıl oluşacağını gerçekten bilmiyorlar. Hiçbirimiz bilmiyoruz. Çünkü Allah'tan öğrenebiliyoruz sadece bunu. Her konuyu olduğu gibi inşallah. Mutluluk ve huzur insanda yaşadığı şeylerden bağımsız yaratılıyor inşallah. Biz bunu net bir şekilde Kur'an'dan anlıyoruz. Çünkü ayette Allah biz gölgeyi yarattık, şeytanın Allah'a sığınırım. Güneşi de ona bir delil kıldık buyuruyor. Yani güneşle gölge ayrı ayrı yaratılıyor. Başka ayetlerde biraz önce söylediğiniz gibi kalpler yalnızca Allah'ın zikriyle mutmain olur, tatmin bulur buyuruyor Allah. Yani sadece Allah'ın anılması ve Kur'an'la inşallah insanın mutlu olabileceği, huzurlu olabileceği ne Allah bize bildiriyor. Yani insanlar şey zannedebiliyor ya, ben mesela aklıma ilk gelen şey, beni mutlu edeceğini düşündüğüm şeyi yaparsam eğer mutlu olurum, güzel bir yaşantım olur gibi gelebiliyor. Öyle değil. Allah'ın istediği şekilde samimi tavır gösterdiği zaman insan, Allah ondan bağımsız bir şekilde insanda mutluluk ve huzur yaratıyor. Bağımsız şeyler. Allah'ın yaratmasıyla ve dilemesiyle olabilir ancak böyle bir şey. O yüzden yani zaten Peygamberimizin de sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi var. Ahir zamanda Deccal'in cehennemi ve cenneti vardır buyuruyor. Onun cehennemi serin bir sudur. Cenneti ise yakıcı bir alevdir şeklinde buyuruyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani Deccal döneminde gerçek huzur, ferahlık, güzellik, her şey bir cehennem içinde saklı olacak. Dıştan görenler onu bir cehennem olarak görecekler. Yani bu hayat çok kötü bir hayat diyecekler. Yani böyle bir hayata ben girdiğimi düşünemiyorum. Dini yaşadığımı düşünemiyorum. Yani tamamen hayata küserim, biter gibi bir imaj oluşturacak Deccal. Ama samimi olanlar, yani öyle de olsa ben Allah'ın istediğini yaparım. Bu dünyada eğer acı çekecek de olsam, sıkılacak da olsam ben Allah'ın dediğini yaparım diyerek samimi olanlara Allah bir nimet olarak bir ferahlık ve bir güzellik veriyor. Biraz önce Oktar Hocam seninle de konuştuk inşallah. Yani gerçekten Allah'ın çok büyük bir nimeti dinini yaşayanlara huzur vermesi, kendini ananlara, ananların kalbini tatmin etmesi Allah'ın çok büyük bir nimet inşallah.
İnşallah. Evet. Bu Allah'ın hayat vermesi olmuş oluyor zaten. İnşallah. Ruh vermesi olmuş oluyor. Bir ayet-i kerimede de Yüce Allah şöyle buyuruyor. Sizi hayat verecek şey, şeytandan Allah'a sığınırım. Sizi hayat verecek şeylere çağırdığı zaman Resul'e hemen uyun i̇nşallah. Diye geçiyor inşallah.
İnşallah.
Resul de zaten nasıl hayat bulacaklarını tarif ediyor. Emirler doğrultusunda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında işte kavmine, işte sahabeye ne yaparlarsa, nasıl davranışlarda bulunurlarsa Kur'an'da tarif edildiği şekilde ne yaparlarsa başarıya ereceklerini, kalplerin mutmain olacağını, hem dünyada hem ahirette başarılı olacaklarını tarif etmişti.
İnşallah.
Hayat buldular bu şekilde. Can buldular inşallah.
İnşallah. Evet, yani çok özetle, çok açık bir şekilde mutluluk sadece dini yaşamakla olur. Dinsizliği yaşamaya kalktığı zaman bir insan mutlaka kabusa dönüyor hayatı. Hocamızın da Dinsizliğin Kabusu isimli kitabını okuyabilirler. İnşallah. Hakikaten çok iyi anlatıyor. Kur'an'da Allah'ın bildirdiği bir sır bu inşallah.
İnşallah.
Sadece iman edenlerin mutlu olabileceğini bildiriyor Allah. iman etmeyen biri, Allah'ın dinini yaşamayan biri mümkün değil mutlu olması. Yani Allah'ın sünnetullahına, adetullahına aykırı bu. Böyle mutluluk vermiyor Allah. Dünya hayatı kabusa dönüyor. Ahirette de sonsuz azap var ondan sonra.
İnşallah.
Aksi halde dini yaşadığı zaman insan samimi olarak inşallah dünya hayatını en güzel bir hayatla yaşatırız diyor Allah. En güzel hayatı yaşatıyor. Hele ahirette Allah'ın rızasını kazanmış bir kişi için sonsuz cennet var inşallah.
Sadece sizindir.
Evet, sadece sizindir diyor.
Bitirelim mi yavaş? İlgili bir ayet okuyayım inşallah. İnkar edenlerin durumuyla ilgili bir ayet okuyayım. Şeytandan Allah'a sığınırım. Çakan şimşek neredeyse gözlerini kapıverecek. Önlerini her aydınlattığında biraz yürürler. Üzerlerine karanlık basıverince de kala kalırlar. Allah dileseydi işitmelerini de görmelerini de gideriverirdi. Şüphesiz Allah her şeye güç yetirendir. Bakara suresi 20. ayet.
İnşallah. Maşallah.
Bitirelim mi?
İnşallah.
İnşallah. Bizi yarın inşallah 22'den itibaren harunyahya.tv, Mavi Karadeniz Radyo, Kocaeli TV'den takip edebilirsiniz. Ayrıca saat 02.30'dan itibaren hem İngilizce hem Türkçe yanımız olacak inşallah. Herkese hayırlı geceler diliyoruz.
İnşallah. İyi geceler. İnşallah.